Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21-20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe yücelle hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems-i 1 Behmen 1401 Hicri Kameri, 28 Cemadüs-Sani 1444 Miladi, 21 Ocak 2023 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Burhan Hişmet ile Türkiye'nin Azerbaycan Cumhuriyeti arasında ortak askeri tatbikat üzerine yapılan röportaj, İran basınında seçmeler, semavi tilavetler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve kalıcı etir isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslami Şura Meclisi, Avrupa Birliği ordularını terör listesine alacak tasarıyı hazırladı. İran ordusuna ait filo Brezilya'ya gidiyor. Devrim muhafızları uçucu kaçakçılığı yapan şebekeye ağır darbe indirdi. İran'ın yeni Afganistan Büyükelçisi Kasim Kumi görevine başladı. Türkiye, Afganistan, İran üzerinden karayolu taşımacılığı başlattı. Şimdi haberler.
İran Meclisi, devrim muhafızları ordusu karşıtı kararı alan Avrupa'ya misilleme için harekete geçti. İran Meclisi milletvekilleri Amerika'nın devrim muhafızlarını terör örgütü ilan etmesine karşı çıkarılan yasada değişiklik yapılmasını öngören tasarıyı hazırladı. Meclisin hazırladığı tasarıya göre devrim muhafızları ordusunun terör listesine alınması halinde Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin silahlı kuvvetleriyle onlara bağlı kurumlar İran tarafından terörist ilan edilecek. Meclis Başkanlık Heyeti üyesi Ahmet Nadir'i Avrupa Birliği tarafından devrim muhafızları ordusuna yönelik yaptırımların uygulanması halinde ülkesinin buna misillemede bulunacağını söylemişti. Bu kapsamda mecliste hazırlanan tasarı hakkında bilgi veren Nadir'i, meclisin Avrupa Birliği'nin İranlı kurumlara yaptırım konusundaki eylemlerine karşı hazırladığı tasarı milletvekillerinin masasındadır demişti.
İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetlerine bağlı Dena ve Mekran gemilerinden oluşan 86. filo Brezilya'ya gidiyor. Bazı Brezilyalı kaynaklar İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetlerine bağlı Dena ve Mekran gemilerinden oluşan 86. filonun birkaç gün içinde Brezilya'nın Rio de Janeiro limanına yanaşacağını duyurdu. Rio de Janeiro, Atlantik kıyısına yer alan Brezilya'nın ikinci büyük şehridir. 75 gövde numaralı Dena Destroyer'i İran İslam Cumhuriyeti donanması tarafından tasarlanıp inşa edilen Moş sınıfı gemilerin dördüncü ürünüdür. Bu gemi Haziran 2021'de Bender Abbas'taki ordu donanma filosuna katıldı ve gemi savar seyir füzeleri, torpidolar ve deniz topları gibi çeşitli silahlarla donatıldı. Mekrar Marina Ordu Donanması'nın bir petrol tankerini dönüştürerek en büyük helikopter marinalarından birine dönüştürdüğü 121 bin tonluk bir mobil adadır. Şu anda ülkenin en büyük askeri gemisi olan bu donanma gemisi 2019 yılında kara kuvvetlerine katılmıştır ve deniz savaş gemilerini desteklemekle görevlidir. Mekran güvertesinde aynı anda 5 helikopter barındırabilir. 11 Ocak'ta İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani bu gücün Panama Kanalı'nda yer alması planlandığını bildirmişti. Görünüşe göre 86. filonun görevi sırasında bu hedefe ulaşıldı.
Devrim Muhafızları Ordusu ülkenin güneybatısındaki Sistan ve Beluçistan eyaletinin liman kenti Çabahali açıklarında uyuşturucu operasyonu düzenledi. Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerine bağlı İmam Ali Deniz Üssü Komutanı Amiral Nevzeri bugün yaptığı açıklamada Çabahar Limanı'nın açıklarında bir gemiye düzenlenen başarılı operasyonda bir ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Amiral Nevzeri, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Geçtiğimiz Kasım ayında İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sistan ve Beluçistan eyaletinde son 6 ayda uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 25 ton uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirilmişti.
İran'ın Kabil Büyükelçisi olarak katılan Hasan Kazemi Kubi'nin Afganistan'daki görevine başladığı belirtildi. İran'ın Kabil Büyükelçiliği'nin resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada, Kabil Büyükelçiliği'nin yeni başkanı olarak atanan İran Cumhurbaşkanı Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kazemi Kumi bugün Kabil'e gelerek resmen göreve başladı ifadesi kullanıldı. Daha önce İran'ın Kabil Büyükelçiliği danışmanı Abbas Badrifer, İran'ın Kabil Büyükelçisi Bahadır Eminiyan görevinin sona erdiğini ifade ederek Hasan Kazemi Kumi'nin İran'ın Afganistan Büyükelçisi olarak atandığını duyurmuştu. Hasan Kazemi Kumi 13. hükümetin iktidara gelmesi ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in Afganistan'daki özel temsilcisi olarak görev yapıyordu.
Taliban geçici hükümeti Taşımacılık ve Havacılık Bakanlığı Türkiye ve Afganistan arasında ithalat ve ihracatın başladığını duyurdu. Taliban geçici hükümeti Taşımacılık ve Havacılık Bakanlığı Sözcüsü İmameddin Ahmedi ilk kez Afganistan ile Türkiye arasında karayolu ile ihracat ve ithalat gerçekleşecektir dedi. Taliban yetkilisi Türkmenistan, İran ve ardından Türkiye'ye giden yolun kullanılacağını belirtti. Ahmedi ayrıca bu bakanlığın Afganistan ticari şirketlerinin Avrupa'ya da ihracat ve ithalat imkanlarını sağlamak için çalıştıklarını belirtti. El dokuma, kilim ve halılar, kuru meyve ve yemişler ve değerli taşlar Afganistan'ın Türkiye ve diğer ülkelere ihracatı arasında yer almaktadır.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını ülkemizin tüm uyarılarına rağmen İsveç'te bugün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz ifadeleriyle kanadı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması hakkında yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi. Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen İsveç'te bugün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur. Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığını ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa Türkiye'de ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir. İsviçre makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz.
İsveç Savunma Bakanı Paul Johnson, Ankara ziyaretinin ertelendiğini duyurarak, Türkiye ile ilişkilerimiz İsveç için çok önemli dedi. İsveç Savunma Bakanı Paul Johnson, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara ziyaretinin ertelendiğini duyurdu. Johnson, Türkiye ile ilişkilerimiz İsveç için çok önemli dedi. Bakan Johnson şu ifadeleri kullandı. Dün Türk mevkidaşım Hulusi Akar ile Almanya'nın Ramstein kentindeki Amerikan askeri üstünde görüştüm. Ankara'da yapmayı planladığımız toplantıyı daha sonra ya ertelemeye karar verdik. Türkiye ile ilişkilerimiz İsveç için çok önemli ve ortak güvenlik ile savunma konularında diyalog ileri bir tarihte sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. İsveç'te PKK destekçilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye aleyhine provokasyonlarını ve İsveç polisinin Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılacağı ifade edilen gösteriye izin verdiği yönündeki haberleri anımsatan Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveçli bakanın ziyaretine ilişkin bugün yaptığı açıklama ise şu ifadeleri kullanmıştı. Bunlara karşı hareketsiz kalmak, tepki göstermemek kabul edilemez. Bunlara mutlaka gereğinin yapılması, tedbir alınması gerekirdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye'ye yönelik bu alçak, iğrenç eylemler sonunda hiçbir tedbir alınmadığını üzülerek müşahede ettik. Dolayısıyla geldiğimiz bu noktada İsveç Savunma Bakanı Johnson'un Türkiye 27 Ocak'ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anglosfer ülkeleri büyükelçileriyle Ankara'da öğle yemeğinde bir araya geldi. Türk İşçi ve İş Dünyası Konfederasyonu ziyaret eden Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Seçim takvimine ilişkin bir açıklaması olup olmayacağı sorusu üzerine Kılıçdaroğlu 14 Mayıs olarak ifade ediyorlar. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. 14 Mayıs gelince de yeter söz milletin dedik. Millet İttifakı da zaten bunu istiyor. Yeter söz milletin olacak ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu bir gazetecinin genel af olması lazım mı sorusuna ise önce bu konuyu altı liderin konuşması lazım. Ondan sonra benim bu konuda düşüncelerimi ifade etmem lazım diye cevap verdi. CHP daha önce seçim tarihinin öne alınacağı iddialarına yönelik olarak Nisan öncesine işaret etmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak konuyla ilgili Aralık ayında yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Bizim kanaatimiz Nisan başına kalmadan yapılacak her erken seçim teklifine tamam demek yönündedir. Ancak Nisan başından itibaren yapılacak seçim kanaatimizce artık erken seçim değildir, siyaset mühendisliğidir. Dolayısıyla böyle bir senaryonun içinde yer almayız. Cumhurbaşkanı yetkisi vardır. Nisan ayı başından sonra kendi göbeklerini kendileri keserler.
Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından Şırnak'ta 871 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar Kış 23 operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasına göre Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Koordinesi'nde Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde gerçekleştirilen operasyonda Şırnak Çakır Söğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 9 tabur, 67 operasyonel tim ve 871 personel görev alıyor. Açıklamada yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar Kış operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.
İşgal güçlerinin Filistinlilerin haftalık gösterilerine müdahalesi çatışmalara neden oldu. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İsrail işgal güçlerinin bugün Filistin'in Batı Şeria bölgesinde ve Kudüs'te Siyonist yerleşimi ve arazi gaspına karşı düzenlenen haftalık gösterilere müdahalede bulunması çatışmalara neden oldu. Birçok kişi mermilerle veya şarapnel parçalarıyla yaralandı. Ayrıca onlarca kişi atılan gaz bombalarından zarar gördü. Nablus'ta yerel kaynakların verdiği bilgilere göre işgal güçlerinin Karyut kasabasına düzenledikleri baskında vatandaşların üzerine ateş etmeleri sonucu 3 genç kauçuk kaplamalı mermiyle yaralandı. Nablus'un doğusundaki Beit Dejen kasabasında ise tıbbi kaynakların 26 yaralanma tespit edildiğini belirtildi. Batı Şeria'nın güney kesiminde yer alan El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde farklı köylerde zeytin ve kaktüs ağaçları dikme faaliyetinin engellenmesi amacıyla işgal güçleri tarafından düzenlenen saldırıda çok sayıda gaz bombası atıldı ve birçok kişi atılan bombalardan zarar gördü. El Halil'deki Duvara ve Yahudi yerleşimine karşı mücadele komitesi başkanı Ratib El Cebbur, işgal güçlerinin birçok kişiye saldırdıklarını, tüfeklerinin dipçikleriyle darp ettiklerini ve 100 civarında zeytin ve kaktüs fidanına el koyduklarını ifade etti. Kudüs'e bağlı Kalendiya'da ahali cuma namazlarını Erres mıntıkasında gasp tehdidiyle karşı karşıya olan arazileri üzerinde kıldı ve namazdan sonra da gasp planına karşı gösteri düzenledi. Gösteri esnasında Filistin bayraklarını sallayarak işgal rejiminin saldırılarını ve gasp faaliyetlerini protesto ettiler. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Rusya Komünist Partisi lideri Gennady Zhukanov, Amerika'nın bazı Suriye topraklarında devam eden işgalini ve doğal kaynaklarını yağmalanmasını kınadı. Zhukanov bugün Moskova'da Sana muhabirine yaptığı açıklamada batılı ülkelerin Rusya ve Suriye'ye dayattığı zorlayıcı ekonomik önlemler bypass edileceğini vurgulayarak, halklar bu yaptırımların üstesinden gelecek ve Anglo-Sakson salgınına ve şu anda Rusya ve dost ülkelere karşı tanık olduğumuz yeni NATO saldırganlığına karşı şimdi birlikte azami çaba gösterilmelidir dedi. Zhukanov ayrıca Suriye halkı bizim için kardeş bir halktır ve biz Amerikalıların Irak ve Libya'da ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle de Suriye yardım sağladık ve yardım etmeye ve onunla dayanışma göstermeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
Paris Polis Amirliği Fransa'da son günlerde düzenlenen ve 44 kişinin katıldığı protestolar sırasında tutuklananların son sayısını açıkladı. Paris Polis Amirliği Fransa'da son günlerde düzenlenen ve 44 kişinin de katıldığı protestolar sırasında tutuklananların son sayısını açıklamış oldu. AFP muhabirleri Perşembe akşamı gerçekleşen bu protesto sırasında protestocularla polis güçleri arasında ara sıra çatışmalar yaşandığını da bildirdiler. AFP'nin haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik yaşını yükseltme planını protesto etmek için sendikaların davetine milyonlarca kişi olumlu karşılık verirken, bu yürüyüşe Paris'in bazı kesimlerinde ise gerginlikten de eşlik ettiği bildirildi. Ayaklanmalar sırasında birkaç bisiklet kiralama istasyonu ve otobüs durağı da ateşe verildi. Bu gösteri sırasında tutuklananların son istatistiklerine göre yasal silah taşımak, kaos yaratmak, polis güçlerine saldırmak ve onlara Molotov kokteyli atmak gibi nedenlerle 44 kişi ise tutuklandığı bildirildi. Fransa'da Perşembe günkü gösteri ulaşım sektöründe büyük bir greve sahne oldu. Kamu hizmetleri ve eğitim sektörü de etkilendi ve bu şekilde Fransa'nın ulaşım ağı felç oldu ve bu ülkenin okulları ve rafinerileri de kapatıldı. Avrupa medyası bu gösteriyi Fransa'daki en büyük hükümet karşıtı gösteri olarak ilan etti.
Rusya Savunma Bakanlığı Doğu Askeri Bölgesi birimlerinin son bir gün içinde Zaporijya yönünde avantajlı noktalar ele geçirdiğini duyurdu. Rus ordusunun Ukrayna'da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Zaporijye bölgesinde avantajlı noktalar ele geçirdiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında Rus birliklerinin Zaporijye istikametinde ilerleyişini sürdürdüğü, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu yöndeki kayıplarının 50'den fazla asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 3 kamyonet, 1 adet D-20 ve 1 adet D-30 obüsü olarak gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca Rus savaş uçakları DHC hava sahasında Ukrayna'ya ait bir Su-24 uçağı, hava savunma birimleri de bir MH-8 helikopteri ve 14 insansız hava aracını düşürdü.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Kiev'de Lindsey Graham, Richard Blumenthal ve Sheldon White House'dan oluşan Amerikalı senatör heyetiyle bir araya geldi. Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kiev'de temaslarda bulunan Amerikalı senatörler Graham, Blumenthal ve White House Zelenski tarafından kabul edildi. Zelenski, Amerika'nın Kiev Büyükelçisi Bridget Blinken'in de yer aldığı basına kapalı görüşmede Amerikalı heyete çatışmalarla ilgili gelişmeler konusunda bilgi verdi. Ukrayna Devlet Başkanlığındaki toplantıda Zelenski, ülkesine verdikleri desteklerden dolayı senatörlere teşekkür etti. Amerika'nın Ukrayna'ya yeni silah yardımı paketini onayladığını kaydeden Zelenski, "Silah yardımı paketi ihtiyacımız olan askeri teçhizat ve mühimmatı içerecek. Amerika bu son derece önemli konuda liderdir" ifadelerine kullandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Rusya'dan Amerika'ya COEP hususunda eleştiri başlığı altında. Rusya'nın Viyana'da İran'ın Batı ile yaptığı kapsamlı ortak eylem planı COEP ile ilgili müzakerelerdeki baş müzakerecisi Mihail Ulyanov, Amerika yolcusu Saturnus Ajansı'nın İran'ın nükleer programına yönelik denetimi azaltacak adımlar atmakla suçladı. CNN'in Rafael Grossi ile yaptığı röportajın bir bölümünü yeniden yayınlayan Ulyanov, ajansın İran'ın nükleer programını izleme seviyesinin Amerikan politikası nedeniyle azaldığını, bu konunun tartışılmaz gerçeklerle kanıtlanabileceğini yazdı. CNN'e verdiği röportajda Grossi, teşkilatın İran'ın nükleer programını izleme ve denetleme imkanlarının azaldığını, bu durumun zamanla daha karmaşık hale geldiğini, çetrefilleştiğini söyledi. 8 Haziran 2022'de Güvenlik Konseyi'nin İran karşıtı kararının onaylanmasının ardından İran, ajans ile güvencilerin ötesinde olan yalnızca iyi niyet temelinde yapılan bazı işbirliği eylemlerini ve örneklerini durdurdu. Güvenlik Konseyi kararında Batılılar İran'da ilan edilmemiş 3 yerde nükleer madde bulunduğuna dair asılsız iddialardan duydukları endişeyi dile getirerek İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile tam işbirliğini talep ederek İran'dan yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini istedi. Böylece İran'dan acilen ve gecikmeden harekete geçmesi, geri kalan tüm koruma konularını açıklığa kavuşturmak ve çözmek için Ajans Genel Müdürü'nün daha fazla etkileşim için teklifini kabul etmesi istendi. Bu konuda İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun kameraların kaydettiği görüntülere erişiminin kapsamlı ortak eylem planı COEP kaderine bağlı olduğunu belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 17 Kasım 2022'de barış nükleer programına karşı bir karar daha geçirdi. Ancak Amerika ve Avrupa Troika'sından gelen güçlü siyasi baskıya rağmen lehte oyları düşmesiyle önemli bir mesaj da hegemon batıya verildi. Washington ve Avrupalı müttefiklerin açık mesaj içeren bu İran'da baskıda oy birliğinin zayıflaması aslında anlamlı bir işaret olarak da sayıldı. Bu eylem öyle bir durumda gerçekleşti ki Tahran Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu müfettişlerinin Kasım 2022'de İran'ın nükleer tesislerini ziyaret etmesini ve 3 nükleer tesiste bulunan uranyum iddialarını araştırmasına izin vermişti.
İran'ın Viyana merkezli elçisi ve uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Mohsen Nazeri şöyle diyor. Güvenlik Konseyi'nin son 3 toplantısı Türkiye ve Amerika tarafından kendi sınırlı siyasi çıkarlarını sürdürmek için suistimal edildi. Böylelikle Amerika liderliğindeki Batılılar İran'ın iyi niyetini memnuniyetle karşılamak yerine Güvenlik Konseyi'nde bir karar daha geçirerek İran'a yönelik kötü niyetliliklerini gösterdiler. Özellikle İran'dan taviz almak amacıyla Tahran'a yönelik baskıyı yoğunlaştırma girişimlerini aklı sıra ortaya koydular. Böylece Tahran'ı Hakaryan konumundan uzaklaştırmak istediler. Bu girişimler bir yandan İran'daki bazı huzursuzluklar, diğer yandan Viyana müzakereleri yolundaki tıkanıklık ve Amerika'nın İran'ın haklı taleplerini kabul etmeme ısrarı nedeniyle bir yanılsamaya kapılan Batılıların olumsuz yaklaşımının açık bir göstergesidir. Batı hep yaptırımların yoğunlaşması ve koruma konularının sıkılaştırılması ile siyasi baskı yolu ile Tahran'ı mantıksız ve zorlayıcı taleplerine kabul etmeye veya İran'ı haklı ve yasal taleplerinden vazgeçirmeye zorlayabileceklerini düşünmüşlerdir. Biden yönetimi Viyana müzakerelerini ve COIP nükleer anlaşmasını Washington'un gündeminden çıkardığını defalarca vurguluyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran ile nükleer anlaşmanın şu anda bu yönetimin önceliği olmadığını söylüyor. Rusya, Çin ile birlikte Amerika ve Avrupa Trokyası'nın eylemlerine olumsuz tepki göstermektedirler. Viyana görüşmelerinde ise Rusya Müzakere Heyeti Başkanı Mikhail Ulyanov'un yeni tweet'i Amerika'yı krize neden olarak gösterdi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'ın nükleer programını izlemesinin azaltılması, yaptırımların kaldırılması, müzakerelerinde Avrupa Trokyası ile birlikte Amerika'nın olumsuz rolüne ilişkin Pekin ile Moskova'nın yaklaşımına ve pozisyonlarına dikkat çekti.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Suudi Arabistanlı din adamının Batı'nın sessizliği karşısında idama mahkum edilmesi etrafında. Suudi Arabistan Başsavcılığı bu ülkenin dini, siyasi ve entelektüel liderlerinden olan Iwas El-Karani'nin idam edilmesi kararını verdi. Iwas El-Karani 2017 yılında Suudi hükümeti tarafından tutuklanan din adamları arasında bulunuyor. Muhammed bin Salman 2017 yılında Suudi Arabistan'ın veliaht prensi pozisyonuna atandı. Bugüne kadar devam eden muhaliflerini susturmak ve sonunda ortadan kaldırmak için yaygın şiddet kullandı. İnsan hakları örgütleri tarafından diktatörlüğün kalesi olarak bilinen Suudi Arabistan, özellikle Muhammed bin Salman'ın iktidara gelmesinden bu yana kendisini eleştirenlere yönelik şiddette bir artış gördü. Suudi Arabistan'da yasa dışı infazlar, işkence, keyfi tutuklamalar, adam kaçırmalar, siyasi ve insan hakları aktivistlerin tutuklanması ve dini azınlıkların meşru taleplerinin bastırılmasına ilişkin çok sayıda rapor yayınlandı. Şimdi Ivaz el-Karani Suudi Arabistan'daki reformist liderlerden biri iken idam cezasına çarptırıldı. Halbuki bu alim ve aktivist bu ülkenin özellikle azınlıklara yönelik zulüm ve adaletsizliklerin sona ermesi için bazı politikalarda ve siyasi süreçler reform yapılması çağrısında bulunmuştu. Bu akademik aktivist Gazze halkını desteklemek için de Siyonist malları ve bu malları ithal eden şirketlerin ürünlerini boykot etmek için bir fetva bile yayınladı ve elinden geldiği ölçüde Filistin ve direniş dahil olmak üzere Arap dünyasını ve İslam aleminin meselelerinde net pozisyonlar almaya çalıştı. Dünyanın neresinde olursa olsun bu rejimle iş yapan İsrail rejimiyle temas halinde olan hükümetleri bu ilişkiyi bitirmeye çağırdı. Ancak idam cezası vermek için asılsız suçlamalara yönelen Suudi yargı sistemi Ivaz el-Karani terörü desteklemek, Müslüman kardeşleri desteklemek, yanlış fikir ve eylemleri yaymak ve Suudi makamlarını eleştirmekle suçladı. El-Karani'nin davasında ise toplumu yöneticileri karşı kışkırtarak ve tedirginlik yaratarak ülkeyi güvensiz hale getirmeye çalıştığı öne sürüldü.
Bu karar Al-Karari'nin Twitter hesabından 2 milyon tek takipçiye sahip olduğu bir durumda verildi. Diğer bir deyişle Al-Karani Suudi Arabistan'daki etkili ve popüler dini liderlerden biri olarak kabul edilmişti ve görünüşe göre Ali Suud onun popülaritesinden korkuya kapılmış ve bir karşı önlem olarak da ölüm cezası vermeyi düşünmüştü. Bu temelde El-Karani'ye taziri infaz kararı verildi. Bu da şeriat hükümdarının tanıdığı menfaatlere göre bir kişiyi cezalandırmak ve öldürmek anlamına gelen bir eylemdir. Al-Karani'nin tweetinde de 2 milyon takipçisi olduğu düşünüldüğünde ölüm cezası sosyal ağlardaki hayranlarını da kızdırdı. Suudi aktivist Fahd el-Gufeyli Twitter'de bir mesaj paylaştı ve şunları yazdı. İvaz Al-Karani diğerleri gibi dal kabuklu, kabul edilip ilkelerini de çiğneseydi şimdi en ön saflarda hükümet ve saray lobilerinde, mahkemelerde ve saraylarda olurdu. Ama sebat ve gerçeği seçti ve artık infaz tehlikesiyle karşı karşıya. Suudi Arabistan'ın bu dini şahsiyete idam cezası verdiği bir sırada insan haklarına sahip çıkan ülkeler bu konuda sessiz kalıyor. Amerika ve Avrupa ülkeleri İran'da kadın ve çocukları katleden isyancılara ve isyanlara İnsanlara idam cezası vermesi için İslam Cumhuriyeti'ne karşı timsah gözyaşı dökerek en ağır baskıyı uyguluyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Ben akıllıklı olana sorga. Ben ne bakayım?
İran şey tarzistinle bir hoşum için yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyeti geçtiğimiz günlerde ortak askeri bir tatbikat düzenlediler. Bu da Ermenistan sınır bölgelerine yakın bir yerde gerçekleşti. Kars bölgesinde düzenlenen bu ortak tatbikat kış 2023 olarak adlandırıldı ve 22 Ocağı kadar sürecektir çeşitli haber kaynaklarının verdiği bilgiye göre. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı bu tatbikatın ordunun muharebe kabiliyetini arttırmak ve birlikleri temel görevleri yerine getirmeye hazırlamak için tasarlandığını duyurdu. Aynı zamanda Türkiye'deki çeşitli medya çevreleri de Türkiye ve diğer 8 ülkenin silahlı kuvvetlerinin Ermenistan sınırına yakın bir yerde tatbikata başladığını ancak sadece katılımcı ülke Azerbaycan'dan ibaret olduğunu söylediler. Bugün sohbetimizde biz bu ortak tatbikatı konuşmak istiyoruz. 22 Ocak kadar devam edeceği konuşuluyor. Yani yarına kadar ve şimdi Ermenistan'ın yakın bölgede bunun gerçekleşmesi Ermenistan için hangi mesajları taşımaktadır? Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ve Türkiye'nin bundan olası bir hedefler ve maksatları olabilir mi? Gibi soruları yanıtlamaya çalışacağız. Siyasi analist Sayın Burhan Hikmeti bugünkü sohbetimizde bizimle birlikte. Sayın Hikmeti hoş geldiniz efendim.
Selamun aleyküm, hoş geldiniz.
Aleyküm selam, çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi son sıralarda sizin de bildiğiniz gibi Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyeti aslında çeşitli ortak tatbikatların altına imza atmış bulunuyorlar. Özellikle şimdi son tatbikatın da Ermenistan'ın sınır bölgelerine yakın bir yerde gerçekleşmesi konusu biraz gündemde sıcak gelişmeler arasında geldi. Çünkü Ermenistan için Türkiye'nin de acaba bir tavır koydu mu sorusu soruldu. Bu bölgede yapılmasını siz öncelikle nasıl değerlendirirsiniz bu iki ülke tarafından bu tatbikat efendim?
Bismillahirrahmanirrahim. Bu tatbikatın yahut manövrün esas sözlüğü, esas mesajı benimki Ermenistan'a Azerbaycan Respublikası'nın özüne verilir. Yani Türkiye, Azerbaycan Respublikası'nın Ermenistan'la bu münakaşasını vaziyette olmasından çoxlu yani faydalar götürür. O cümleden hərbi sahədə indi Türkiyə Azərbaycanı özünə bir müştəri, hərbi silahların, təchizatın müştərisi kimi sayır və bundan çoxlu pul qazanır. Ona görə daim belə bir manevrlərlə, belə bir tətbiqatla Azərbaycanı bu atmosferdə saxlamalıdır ki, Ermənistanla düşmənçiliyi daimidir, qorxulu bir vəziyyət var və bu qorxudan çıxmaq üçün Türkiyəyə ehtiyac var və buna görə də həm tətbiqatda, həm silah almada, hərbi cihazların alınmasında yəni Azərbaycanı özünə tərəf yönəldib və Azərbaycandan daha çox qazanc əldə etmək siyasəti yürüdür çox təəssüflə Türkiyədə. Bu da əsasən qərbdən yəni aşılanan bir siyasətdir. Yəni Türkiyə qərbdən aşılanan siyaset neticesinde ne Ermenistan'la öz problemini halledebilir. Yani böyle zamanlar vardı ki yani geçen bu iki yıl ardında Türkiye'de Ermenistan ki çok zayıf vaziyetlerdi eleyebilirdi. Türkiye ile problemlerini halledesin. Hatta o resmi seviyede indi. Türkiye'nin gayri resmi kaçakmalçılık yoluyla Ermenistan'la çoklu alakaları vardı ticaret seviyesinde. Hatta bazen silah satışına da yani bazı haberlerle dair vardı ki Türkiye'den Ermenistan'a kaçakmalçılık yoluna silah da satılıbdı. Yani bunları eleyebilirdi normallaştılar, alakaları yaxşı vəziyyətə getirir. Bu tətbiqat yerine dostluq zəminində, dostluq çərçivələrində bu məsələlər irəli gedir. İndi bunun əksini yürüdürlər. Həm Türkiyədə, həm Azərbaycanda media daim buna köklənibdi ki, Ermənistan düşməndir, bu düşməni sıxmaq lazımdır. Yəni, bu çərçivədə hərəkət üçün bu tətbiqat da keçirilir. Ancaq bunun Türkiyə-Ermənistan arasında xas bir mesajlaşma bunu demək olmaz. Çünki Türkiyə çox böyük bir ölkədir, Ermənistan da çox bir kiçik, yəni çox zəif kiçik ölkədir. Onu hərbi tətbiqatla qorxutması lazım deyil, yəni bu Türkiyəyə yaraşan bir siyasət deyir. Ancaq o maddi mənafiyi güdmək üçün bu elə bir tətbiqatlar, belə bir manevrlər keçirilir.
Tahran Radiosu.
Efendim, sizin de demin bahsettiğiniz o eski ve geçmişteki ihtilaflar Türkiye ile Ermenistan arasında çözüldüğü takdirde Azerbaycan Cumhuriyeti buna sizce nasıl bakar? Kafkas bölgesinde Azerbaycan'ın en önemli müttefiki olarak adlandırılıyor Türkiye. Bu mesele gerçekleşirse iki ülke arasında, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkiler özellikle askeri alanda nasıl gelişebilir sizce?
Bilirsiniz, Azərbaycan Respublikası özü Ermənistanla bir ərazi münaqişəsində olubdur. Türkiyə ilə Ermənistan arasında da o cür bu tarixi söz, yəni söz atışması olubdur. Bu ittihamlar bir-birinə. Bunların bir-birinə daxili olan məsələlər deyil. Azərbaycan eləyə bilsə öz o ərazi məsələsini Türkiyə ilə Ermənistanın o tarihi münaqişəsi çözülə-çözülməyə onu həll eləyəcəkdir. Eləməyə də çox cəhd edir. O tərəfdən ruslar, ingilislər, amerikalılar, israillər icazə versinlər, heç Türkiyəni burada sayar da salmaz, Azərbaycan öz problemini həll edər. Ancaq o tərəfdən o problemlər var. Yəni, bir tərəfdən İsrail qoymur, bir tərəfdən Rusiya qoymur, Amerika, İngiltərə qoymur, Azərbaycan, Ermənistan problemi həll olar. Digər tərəfdən, heç Türkiyədə, yəni Azərbaycanın o Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olur olsun, olmur olmasın. Yəni, lazımi vaxt gələndə cəhd eləyibdir ki, Ermənistanda o tarixi ixtilafı çözsün. Ancaq buna da gələ mane olanlar qərb tərəfindən, İngilislərin, Çinlilərin tərəfindən olur. Yəni, bu ikisi bir-birinə bu cür tarifat həddində ki, mən sənə görə sərhəddimi bağlamışam, sənin dağlıq problemin həll olmasa həll eləməyəcəyəm. Bu da yalandan bunu deyə bilər ki, mən də sənin ermənilərlə tarixi problemin olsa, əlbəttə Azərbaycanlılar heç bunu demirlər də, dilə də gətirmirlər. Əgər o həll olmasa, Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olmayacaq. Yəni, belə bir müadilə qoyulmuyor ortada. Azərbaycan eləyə bilsə, imkan tapsa, heç Türkiyə-Ermənistan arasında problem həll olunur, olunur, olmur, olmasın. Öz Dağlıq Qarabağ məsələsini həll elər, heç ona da baxmaz. Türkiyə də həmçinin, Türkiyə də tarixi münaqişəsini Ermənistanla eləyə bilsə, həll eləyər, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ məsələsinə baxmaz. Yəni, bunları yalandan bir-biri ilə əlaqələndirirlər.
Doğrudur. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Hikmet.
Minnettarım, çok sağ olun.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Burhan Hikmet ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında gerçekleşen Ortak Askeri Tatbikat Konseyi ile ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf'ın Avrupa Birliği ülkelerinin terörizmi desteklemeyi resmi politikaları haline getirdiklerini vurgulaması, Yemenli kaynakların Umman'ın arabuluculuğunda Suudi hükümetiyle görüşmelerin sürdüğünü ve ilerleme kaydedildiğini duyurması gibi haberler göze çarparken, Keyhan gazetesinde İranlı yetkililerin Avrupa'nın teröristleri desteklediği yönündeki açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Mecid Mir Ahmedi, IŞİD terör örgütünün destekçisi olan Avrupalıların teröristlerin yenilgisinden dolayı devrim muhafızlarına son derece öfkeli olduklarını ve bu yenilginin intikamını devrim muhafızlarından almak istediklerini belirtti. Mir Ahmedi, Avrupalı ülkelerin devrim muhafızlarına yönelik öfkelerine değinerek şöyle dedi. IŞİD terör örgütünün yenilgiye uğratılmasında etkili faktörlerden biri de İran devrim muhafızları ordusuydu ve başlarında da Kudüs gücü komutanı Şehit Kasım Süleymani vardı. Dolayısıyla IŞİD'i yaratanlar teröristlerin yenilgisinden dolayı İran devrim muhafızlarına son derece kızgınlar ve kendileri de bu terör örgütünün destekçisi olan Avrupalılar devrim muhafızlarını bu yenilgide etkili faktör olarak görüyorlar. Bu korkunç terör hareketinin ve bu yenilginin intikamını devrim muhafızlarından alıyorlar. IŞİD'i oluşturan ve destekleyen hükümetlerin bu terörist gruba karşı harekete geçip eylemde bulunduğu için devrim muhafızlarına kızması doğaldır. Öte yandan ne yazık ki bazı Avrupa ülkeleri tarafından tasarlanan, desteklenen ve ülkemizi yıkmak ve bölmek amacıyla son dönemde yapılan savaşta da devrim muhafızları halkın ve polisin yanında yer almış ve düşmanlarını yenmiştir.
Milletimizin düşmanlarının bu başarısızlıklardan dolayı duydukları öfke onlara öyle cahilce bir iş yaptırdı ki sonuçlarını hiç dikkate almadılar.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde işgalci Amerika'nın Suriye'nin doğusundaki üssüne saldırı düzenlenmesi, İslam İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasir Kenani'nin Dünya Teröristler Kulübü'nün İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na yönelik kızgınlığının, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun dünyanın terör karşıtı en büyük organ olmasından kaynaklandığını söylemesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde Amerika'nın Hizbullah karşıtı siyasetlerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Amerika Başkanı Joe Biden yönetiminden bir yetkili Hizbullah'ın Lübnan'daki etkisiyle mücadele etmeyi Beyaz Saray'ın ana hedeflerinden biri olarak nitelendirdi. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın yakın doğu işlerinden sorumlu yardımcısı Ethan Goldrich, Joe Biden yönetiminin Hizbullah'ın Lübnan'a yönelik sözde oluşturduğu tehditlerin farkında olduğunu ve Hizbullah'ın bu ülkedeki nüfuzuna karşı koymak için çalıştığını belirtti. Ethan Goldrich şöyle dedi, Lübnan'daki krizler daha karmaşık hale geldikçe Hizbullah'ın Lübnan, Amerika ve bölge için oluşturduğu tehdit konusunda tetikte olmaya devam ediyoruz. Washington'un Hizbullah tehdidiyle mücadele etmek için elindeki tüm araçları kullanacağına söz veriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Amerikan hükümeti Lübnan'da Hizbullah'a yönelik duyulan sempatiyi azaltmak için dünyada bir kampanya yürütmeye başladı. Bu bağlamda Washington Hizbullah'ın tamamını terörist ilan etmeleri için Avrupa ülkelerini yoğun bir baskı altına aldı. Amerika ayrıca birkaç Lübnanlı banka ve şahsiyetleri de Hizbullah ile bağlantılı oldukları iddiasıyla yaptırım listesine aldı. Amerika'nın Hizbullah'a karşı eylemleri Hizbullah'ın Lübnan'da barış ve istikrarın korunmasında ve bölgedeki terörist ve aşırılık yanlısı gruplara karşı mücadelede önemli bir rol oynadığını söyleyen uzmanlar ve siyasi analistler tarafından defalarca eleştirildi.
Hemşehri gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Komutanı'nın direnişin güçlü konumuyla ilgili açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şu satırlar yer alıyor.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutan Vekili General Ali Fedevi, Dünya İslam ve Direniş Ekseni Cephesi adıyla düzenlenen Şehit Muhammed Ali Allah Verdiği anma merasiminde yaptığı konuşmasında, "Düşmanlarımız son 44 yıl boyunca bizimle savaştılar ama hep yenildiler. Yenildikleri için de bize karşı ellerinden hiçbir şey gelmiyor," dedi. General Fedevi daha sonra, "Günümüzde İslami direniş cephesinin bir sınırı yoktur. Son 44 yılda İslami nizamın gücü günden güne artmakta," diye vurguladı. General Fedevi konuşmasının devamında işgalci İsrail yetkilileri bugün Batı Şeria'da İslami direnişin yeni kuşakları ve onların Filistin'in geleceği üzerindeki etkilerinden korkuyorlar. "Batıl cephesi kuşkusuz yok olacaktır. Zaman geçtikçe de onun yok olacağı daha net görünecektir," ifadesini kullandı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars ve kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacaktır.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. semavi tilavetler. Değerli dinleyicilerimiz, Semavi Tilavetler isimli sohbetimizde bugün sizlerle birlikte Mısır'ın büyük Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Abdülfettah Taruti'den bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir evde Kur'an-ı Kerim çokça okunursa orada hayır ve bereket artar, ev halkı müddetlerce ondan zevk alır ve yeryüzündekiler için yıldızların parladığı gibi bu evde göktekiler için parlar. Felaha ulaşmak, Allah'ın kitabıyla ünsiyet kurmak ve emirlerine uymaya bağlıdır. Bu arada kendi hoş sesleri ve nameleri ve yürekleri okşayan tarzları ile kalpleri semavi kitaba bağlayan Kur'an-ı Kerim karileri ise en iyi elçilerdirler. Kur'an-ı Kerim'in günlük tilavet edilmesi, anlam ve lafzıyla bağlantı kurabilmek, Kur'an-ı Kerim ile ünsiyet kurmaya sebep olur. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in Müzzemmil suresinin 20. ayetinde şöyle buyuruyor. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Kur'an-ı Kerim okumak Yüce Allah'ın emridir. Böylece Müslümanlar ilahi ayetleri sürekli kıraat etmekle bu semavi kitapla ünsiyet kurup onun emirlerini uygularlar. Üstad Abdülfettah Taruti, Mısır'ın Tarut kentinde Taruti İslami Merkezi'nin kurucusudur. Bu merkezde Kur'an-ı Kerim sevenler bir araya toplanıp hocalardan ders alırlar. Bu merkezde Kur'an-ı Kerim ile ilgili çeşitli etkinlikler ve faaliyetler yapılırken yılda Kur'an-ı Kerim yarışmaları düzenlenir. Üstad Taruti ayrıca birkaç dönem Kur'an-ı Kerim yarışmalarında jüri heyeti üyeliği görevinde bulundu. Bu yüzden defalarca jürilik ve tilavet için çeşitli ülkelere davet edildi ve defalarca İran, Pakistan, Afganistan ve diğer birçok Müslüman olan ve olmayan ülkeleri ziyaret eden Üstad Taruti sayısız yolculuklarından da birçok hoş anısı vardır. Taruti bu konuda şöyle anlatıyor. Uluslararası alanlardaki varlığım geçen yüzyılın son 10 yılında başladı. İlk seyahatim 1997'de Amerika ve San Francisco'ya oldu. Ardından 2000 yılında Mısır Vakıflar Bakanlığı adına İspanya'ya gittim. Aynı yıl İran İslam Cumhuriyeti'ne ilk seyahatimi gerçekleştirdim. O zamandan beri neredeyse her yıl İran'a seyahat ediyorum. Amerika, İspanya ve Güney Afrika'da bir takım gayrimüslimlerin onun tilavetini dinledikten sonra nasıl İslam getirdiklerine dair bir soruya cevaben şöyle dedi. Gittiğim her ülkede önce Kur'an-ı Kerim kıraat edip daha sonra dinleyicilere ayetlerin mealini anlatırdım. Amerika'nın San Francisco kentindeydim. Orada bir kıraat gerçekleştirdim. Ardından da orada bulunanlardan 10 kişinin Müslüman olduğunu ve İslam dinine iman getirdiklerini ilan ettiklerini öğrendim. Taruti, Kur'an-ı Kerim faaliyetleri çerçevesinde yaptığı yolculuklar hakkında şöyle diyor. 2000 yılında Kur'an-ı Kerim tilavetim için İspanya'ya gönderildim. Orada Halid İslam Merkezi adında bir merkez vardı. Burada okumaya davet edildim. Programın koordinatörleri katılımcılara aynı anda konferans yorumunu çevirmek için kulaklık dağıttı. Kur'an-ı Kerim ile ilgili konferansın bitmesi ardından orada bulunan ve benim konuşmamı dinleyen kadınlardan beşinin İslam dinine iman getirdiklerini öğrendim. 2003 yılında da Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yorumu için Güney Afrika'ya gittim. Orada da Allah-u Teala bir erkeği İslam dinine hidayet etti. Abdülfettah Taruti mütevazi, iyi huylu ve çok sevimli biriydi. İran'da İslami Ülkeler Zirve Toplantısı salonunda düzenlenen bir toplantıda Kur'an-ı Kerim öğrenmeye çalışan çocuklar kendisiyle bağlantı kurabilme konusunda sıkıntı yaşıyorlardı. Bu yüzden büyük bir coşku ile kendisine doğru gelen bu küçük çocuklarla iletişim kurabilmek için yere oturdu ve onların sorularını sabırla dinleyerek cevapladı. Bu anlar ise uluslararası bir Kur'an-ı Kerim jürisi ve büyük karisinin alçak gönüllülüğü, tevazusu ve Kur'an-ı ahlakını gözler önüne serdi.
Tahran Radyosu.
Üstad Taruti İran'da bulunması ve İslam İnkılabı rehberi önünde kıraatleri hakkındaki en önemli anısı hakkında şöyle diyor. Birkaç yıl önce İslam Cumhuriyeti Vakıflar Kurumu tarafından düzenlenen Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmalarında jürilik yapmak için İran'a gittim. Yarışmalar bitince İslam İnkılabı rehberiyle görüşmeye davet edildim. Ardından bu görüşmede benim de rehberin huzurunda tilavet edecek 5-6 kari arasında olduğum kararlaştırıldı. Üstad Taruti sözlerine şöyle devam ediyor. O görüşme için o dönemde İslam dünyasının şartları ve de Kur'an-ı Kerim ehlinden bir grubun İran İslam Cumhuriyeti rehberiyle görüşme ile ilgili olan bazı ayetler seçtim. İran'ın büyük rehberi o ayetlerin yüce anlamlarından etkilendi. Bu yüzden o ayetlerin tefsiri ve şerhi ile ilgili uzun bir konuşma yaptı. Halbuki benden başka birkaç kari de vardı. Fakat Ayetullah Hamenei sadece benim kıraat ettiğim ayetlerin yorumu ile ilgili konuştu. Evet değerli dinleyicilerimiz, şimdi sizlerle birlikte Üstad Taruti'nin İslam İnkılabı rehberi ile yapılan görüşmedeki tilavetini dinliyoruz. Üstad Taruti Ayetullah Hamene'i ile ilgili görüşmesinin tatlı anlarını şöyle anlatıyor. Ayetullah Hamene'i huzurunda tilavet celiselerimiz hayatımın ilginç anları sayılıyor. Özellikle son celisede aramızda nispeten uzun bir konuşma yaptık. Beni tanıttıklarında İslam İnkılabı rehberi beni çok iyi tanıdıklarını ve tilavetlerimi istediklerini söylediler. Tilavetten sonra da kamu toplantısında yine huzurlarında oldum ve İslam İnkılabı rehberi şöyle buyurdu. İyi, etkili ve mahzun bir tilavetti. Gözyaşlarımızı akıttın. Bu güzel ses ve tilavet için sizi tebrik ediyorum. Üstad Taruti sözlerine şöyle devam ediyor. Ayetullah Hamene'nin Kur'an-ı Kerim hafızlarından olduğunu hissediyoruz. Tecvitte ustalar ve tilavet makamları hakkında yeteri bilgiye sahipler. Dinleme tarzlarından İnkılap rehberini bazen profesyonel kıraatta, tilavet makamları arasında veya başındaki hatalar ve vakfeleri çok iyi fark ettiklerini anlıyorum. Fakat tabii ki bu konu bizim tilavet kurallarını, riayet sorumluluğumuzu daha da ağırlaştırıyor. Üstad Taruti ile röportajın ilginç konularından biri Üstad'ın Ayetullah Hamene'ye karşı saygı dolu bakış açısıdır.
Abdülfettah Taruti'ye göre Ayetullah'ın Kur'an'a olan özel ilgisi İslam dünyasının birçok karesini kendisine bağlıyor. Bu da bizim hepimizi onurlandırıyor. Bize göre İslam İnkılabı rehberinin dünyadaki diğer liderlerden en büyük farkı ise onun halka daha yakın olması ve halk ile arasında hiçbir mesafenin olmamasıdır. Halk onu kalpten seviyor, zira bizzat halkın içindedir ve rehber olması için özel bir kesime ait değildir. Değerli dinleyiciler, Üstad Abdülfettah Taruti'nin çalışmaları hakkındaki sohbetimizin sonuna geldik. Bizlere görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca yayınlarımızı da www.parstoday.ir adresinden takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde yaşanan gelişmeleri ele almak istiyoruz.
Sohbetimize Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan'a karşı yeni taktiği.
Orta Asya'da bölgesel işbirliğin güçlenmesi doğrultusunda adımların atılması.
Ve Kazakistan ile Rusya arasında doğalgaz anlaşmasının imzalanması.
Bölgede yaşanan önemli gelişmelerin başlıklarıydı. Şimdi detaylar.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Azertaç Devlet Haber Ajansı, Ermenistan'dan yıllar önce göç eden Azerilerin sözde Ermenistan'a büyük dönüş stratejisi çerçevesinde geri dönüş ile ilgili önerilerinin ve projelerinin alınmaya başlanacağını duyurdu. Büyük dönüşün anlamı Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Siyonist ve İngiliz Amerikan danışmanları tarafından yeni bir etnik bölgesel dini ihtilaf projesini teşvik etmek ve başlatmak için sunduğu plandır. Son iki yılda kullandığı anahtar kelimeler arasında hep bu ifade yer almaktadır. Bu kavram sık sık Ermenistan ile ilgili olarak kullanılıyor. İlham Aliyev geçtiğimiz günlerde uluslararası Siyonizm, Türkçülük akımı ve getirinin planlarından kişisel planlar olarak bahsetmişti.
Türk hükümetinin onlarca yıl önce Ermenistan'dan talep ettiği Zengezur Koridoru olarak bilinen plan Ermenistan hükümetinden hep olumsuz yanıtla karşılandı. Şimdi muhtemelen İngiliz-Siyonist-Türkiye ortak planı olan Büyük Dönüş olarak bilinen bu geri göç planı Ermenistan'da eskilerde yaşayan 500 binden fazla Azeri nüfusunu bu bölgeye geri getirmeyi amaçlıyor. Bu nüfus Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Yeraz gibi lakaplarla tanıtılmış ve yaşamakta. Sovyetler Birliği dağılmaya başladığında Erivan'da yaşayan birçok Ermeni, Bakü'de yaşayan Ermeniler de evlerine değiş tokuş edebilmişti. Bu arada Ermenistan'dan Azerbaycan Cumhuriyeti'ne dönen çok sayıda mültecinin akıbetinin çok talihsiz ve üretici olduğu aktarılıyor. Öyle ki Yerazgılların çocuklarının çoğu Rusya'da ve Batı ülkelerinde mülteci durumuna düştü.
Tahran Radyosu.
Ancak Bakü ekseninde İlham Aliyev hükümetiyle ittifak yapan yabancıların ve müdahaleci hükümetlerin Erivan hükümetini Bakü hükümetinin taleplerine boyun eğdirmeye çalıştıkları görülüyor. Bu bağlamda Ermenistan'da kalan Azerice konuşan halkı zor duruma sokmak istendiği ve İlham Aliyev hükümetinin güçlendiğini düşünerek Ermenistan'da kıyamın tetiklenmek istendiği görülmektedir. Bu plan Bakü yetkililerinin ve yabancı müttefiklerinin İlham Aliyev hükümetine yardım hayaliyle gündeme getirdikleri bir oyundur. Diğer bir deyişle İlham Aliyev hükümeti Ermenistan'da yaşayan Ermenice konuşanların Azeri kimliğini Ermenistan Azerisi veya Yeraz adı altında iade ederek Erivan hükümeti üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Bu bağlamda İlham Aliyev hükümeti Ermenistan ile etnik Ermeni dini çatışmalar yaratarak yeni bir atmosfer meydana getirerek hedeflerini bir adım daha ileriye götürmeye çalışıyor gibi görünüyor.
Hatta İlham Aliyev hükümeti Ermenistan'ın Azerilerini Ermenilerin keskin bıçağının kenarına itiyor. Nitekim Ermenistan'da yaşayan yüz binlerce Azeri Müslümanı tehlikeye attığı da söylenebilir. İlham Aliyev hükümeti bunu başarabileceğini düşünüyor. Ermeni hükümeti tarafından Müslümanlara yönelik soykırım konusunu küresel düzeyde gündeme getirmek istendiği söylenebilir. Aynı zamanda bu şekilde Türkiye'yi Ermeni hükümetinin ve uluslararası toplumun baskılarından kurtarmak istemesi söylenebilir. Ayrıca Holokost'u Nazi Almanya'sının soykırım olarak sunan ve onlarca yıldır Amerika ve Avrupa hükümetlerine aynı isimle şantaj yapan İsrail ırkçı rejimi Osmanlı İmparatorluğu tarafından 20. yüzyıldaki ilk Ermeni soykırımından kurtulmuş olur. Böylelikle bu yeni macera İlham Aliyev hükümeti Siyonist rejim ve Türkçülük akımı tarafından desteklenmiş olarak görülebilir.
Özbekistan ve Kazakistan arasında turistlerin karşılıklı ziyaretlerini artırılmasını öngören yol haritası imzalandı. Özbekistan Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bölge temsilcileri Özbekistan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı üst düzey yöneticilerinin katılımıyla çevrimiçi toplantı düzenledi.
Toplantıda iki ülke arasında turizm alanındaki işbirliğinin geliştirmesi ve turistlerin bu ülkelere karşılıklı ziyaretlerin artırmasını hedefleyen üçlü yol haritası imzalandı. Bu sayede Özbekistan ile Kazakistan arasında bir ülkeye gelen turistin diğer ülkeyi de ziyaret etmesini sağlayacak tur paketlerinin geliştirmesi ve turizm şirketleri arasında bilgi alışverişinin yapılması öngörülüyor. Yol haritası aynı zamanda bu ülkelerin turist potansiyelini gösteren bilgilerin sistematik bir şekilde taraflar arasında oluşturulacak platforma aktarılmasını, turistler için sınır geçit noktalarında kolaylıklar sağlamasını ve Kazakistan'ın Türkistan, Özbekistan'ın Taşkent şehirleri arasında otobüs sefer sayısının artırmasına yönelik çalışmaları içeriyor. Ekim 2022'de bölgesel kuruluşların müsteşarlığının desteğiyle Özbekistan ve Kazakistan'ın turizm sektöründen sorumlu bakanlıkları ve seyahat şirketlerinin temsilcilerinin katılımıyla Türkistan kentinde iki ülke arasında turizm alanındaki işbirliğinin geliştirmesi ve kutsal ziyaret ortak turizm projesinin uygulanmasına ilişkin ortak turizm formunu düzenlenmişti.
Kazakistan doğal gazının Rusya'da işlenmesi konusunda Rusya ve Kazakistan arasında ana etkileşim alanlarını belirleyen yol haritasına dair anlaşma imzalandı. Kazakistan Başbakan Yardımcısı Roman Skler ile Rus enerji şirketi Gazprom'u yönetim kurulu başkanı Alexey Miller, Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir araya geldi. Görüşmede Kazakistan'ın Moskova Büyükelçisi Yermek Koşarbayev, Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov ve Kazakistan'ın devlete ait gaz şirketi Kazakgaz'ın yönetim kurulu başkanı Sajan Jarkashov hazır bulundu.
Kazakistan Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmede iki ülke arasında doğalgaz alanında ikili işbirliği konularının tartışıldığı belirtilerek Kazakistan doğalgazının Rusya'nın Orenburg kentindeki doğalgaz işleme tesisinde işlenmesi Rus doğalgazının Kazakistan'a tedariki konuları dahil olmak üzere iki ülke arasında ana etkileşim alanlarını belirleyen yol haritasına dair anlaşma imzalandığı bildirildi. Orta Asya'nın önemli doğalgaz üreticilerinden Kazakistan yılda ortalama 50 milyar metreküpten fazla ham doğalgaz, 29 milyar metreküp ticari doğalgaz üretiyor. 18 milyar metreküpün ülke ihtiyaçlarını karşıladığı Kazakistan'da 5 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz başta Çin olmak üzere komşu ülkelere ihraç ediliyor.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini ele aldığımız haftada programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.ir'i takip edebileceğinizi ve görüş isteklerinizi turkish@wes.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Peygamberi merhametli ve insan kaderiyle ilgilenen biri olarak tanıtıyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hakkında Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet vardır. Bu ayetlerden bazıları insanın mevcut durumu ile çok açık bir orantısı vardır ki insan bu ayetleri okuduğunda işte bugün ve günümüz insan için nazil olduğunu görüyorsunuz. Bir ayet Tebbe suresindeki bu ayeti şerifedir. Andolsun size içinizden, sizden öyle bir peygamber gelmiştir ki bir sıkıntıya düşmeniz pek ağır gelir ona. Pek düşkündür size. Müminleri esirger, rahimdir. Ki ayetin ilk iki cümlesi tüm insanlarla ilgilidir. Nitekim bir başka ayette de şöyle diyor. Ey insanlar! Şüphe yok ki ben
Allah tarafından sizin hepinize gönderilmiş olan peygamberim. Tüm insanlar peygamberin muhatabıdır. Bu iki cümle çok önemli iki cümledir. Bir sıkıntıya düşmeniz pek ağır gelir ona. Tüm insanların acısı azim peygambere ağır geliyor. Ve o sizin acınızdan acı çekiyor. Sonrası pek düşkündür size. Sizleri düşünüyor, sizleri seviyor, sizlerin kaderinizle ilgileniyor. Bu hitap tüm insanlara yöneliktir. Bugün insanlık toplumu bu hitabın müstahkıdır. Yani bu hitabın günümüz insanlık toplumunun durumu ile çok orantılıdır. Gerçekten günümüzde insanın tarihin her zamanında daha çok acı çektiği söylenebilir. Eşitsizlik, savaş, savaş çığırtkanlığı, aşırı maddiyatçılık var. Öyle ki tarihin hiçbir döneminde insanlar arasında maddiyatçılığa bu kadar yoğun eğilim olmamıştır. Hakların bastırılması için ilim ve teknoloji kullanılıyor. Evet değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.